Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yapmış olduğumuz iki ders vardı. Ana başlığı kadın erkek ilişkilerinin Kur'ani ilkeleri olan Ayşe Zeynep Dönmez hanımefendi ile Türkçe kendiyle beraber devam ettiriyoruz. Allahü Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Min zekerin ve unsa. Dolayısıyla bütün insanlar aynı anne babanın çocukları. Kimsenin bir başkasına üstünlük kurma değil. Şuuben ve kabaile. Sizi böyle ırklara ve oymaklara ayırdık. Allahü Teala. Peki birisi Türk, birisi Arap, birisi Çerkez, birisi Kürt, birisi bir başka ırktan üstün diye bir olay söz konusu değildir. Peki üstünlük yok mu? Elbette var. İnne ekremekum inde, içinizde en değerli olan, yani Allah katında en değerli olan, kendisini yanlışlardan en iyi koruyandır. Kum suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala dini fıtrat olarak tanımlıyor. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar, ki tabiatı yaratan Allah'tır, arasında tam bir uyum olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği kitaptan haberi olmayanlar da yarattığı kitaptan haberdar oluyorlar, korunmuş oluyorlar. İşte sizin Allah katında sizin en değerli olanınız kendilerini yanlıştan en çok Teala her şeyi bilen ve sizin yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdar olandır. Peki şimdi kadın ve erkek. Bunların her birine de Allah-u Teala birer örnek, birer özellik vermiş. Bu özellikler kendilerine has olan özelliklerdir. Birinde olan özellik diğerinde yoktur, varlıklardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 32. ayetinde şöyle diyor. Allah'ın kendisiyle birinizi diğerine üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Ha, bunlar erkekle kadın arasında da vardır. Acaba burada Allah neyi kastediyor? Bakıyoruz ki erkekle kadın arasındaki farktan bahsediyor. Diyor ki Allah, diktesebne. Evet, kadının kendine has özellikleri var. O özellikler erkekte yok. Erkeğin kendine has özellikleri var, o özellikleri kullanıyor. Az önce okuduğumuz ayette, Hucurat 13. ayette Allah ne dedi? Allah katında en değerli olanınız, yanlışlardan en çok sakınanların. Kim işte şeyde Ali İmran 14. ayetinde hani kadının en çok talep edilen bir yapıda olduğunu Cenab-ı Hak bize o kişiliğini koruyacak şekilde Allah-u Teala tarafından hükümlere bağlanmıştır. Ha, bunu kötüye kullanabilir. Erkeğin de kadına göre üstün Allah-u Teala diyor ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ. Erkeklerin kendi kazançlarından bir pay vardır. Tamam, ben çok kıl kullandım. Ben çok zenginim, cebimde şu kadar para var. Nasıl kullanıyorsun o parayı? İnsanlara zulmetmek için de kullanabilirsin. Hayır hasenat için de kullanabilirsin. Yani Allah yaratılıştan kadına erkekten üstün özellikler, erkeğe kadından üstün özellikler verilmiş ama bunun yanlışlardan uzak kalarak yapmış olduğu işler gerekiyor. İşte yanlışlardan uzak kalırsa Allah-u Teala'nın beğendiği tavrı götürür. Ondan sonra وَسْأَلُوا min فَضْلِهِ. Siz Allah'ın fazlından isteyin. Yani Allah'ın ikramından isteyin, Allah'ın lütfundan isteyin. Sadece Allah'a kul olmaya odaklanın ve başarılı olmaya çalışın. İnna Allah kâne bi kulli şeyin alîmâ. Allahü Teala her şeyi aile oluşturuyorlar. Bu aile oluşturmanın da elbette bir altyapısı olması gerekiyor. Allahü Teala burada diyor ki: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا der yaratmıştır. Yani ne olur? Kadının cinsi nedir? İnsan. Kadının cinsi ne? Eşler. Bu eş kelimesi de Kur'an'dır. Arap dilinde kelimelerin erkeklik ve dişilik ayrımı vardır ama eş kelimesinde yoktur bu. Dolayısıyla Allah-u Teala, yani evlenecek olan kişi erkek kadınla, kadın erkekle evlenir. Peki sadece bir şey mi? Yani o İleyha, yani onların, o eşlerinizin yanında sükunet bulunasınız, huzur bulasınız diye. Şimdi bakın, eviniz barkınız olur. Her yerlere gidersiniz, eve geldiğiniz zaman evlerine gelirler. Huzur, huzurun mekanı evlerdir. Tabii insanlar yanlışlardan uzak kalıyor, kaldıkları sürece böyledir. Allah aranızda, kadın ile erkek arasında da sevgi ve merhamet yaratmıştır. Bir sevgi vardır ve merhamet yaratmıştır. Ha, Allah'ın verdiği nimet, o insanların yapmış olduğu yanlışlar. İnne fî zâlike l-âyâtin likavmin yetefekkerûn. Böyle iyice düşünüp taşınan kişiler için bunlar. Bakara suresi 30 ve devamı ayetlerde de Allah-u Teala insanları birbirine, insanları muhalif bir yapıda yarattığını bildiriyor. Tabii o muhamazıdır. Cenab-ı Hak tarafından o şekilde şey yapılmış, ortaya konmuştur. Çünkü Allah-u Teala bu dünyada sistemi imtihan için kurmuş. Bize de aileyle ilgili 14. ayetinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Sizin eşlerinizden, seviyeden bahsediyor bak. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Yani bunu normal karşılayacaksınız demiş oluyor. Nasıl? فَاِنْ تَعْفُ Affeder, yani yaptıkları yanlışları görmezden gelir. وَتَصْفَهُ Yeni bir sayfa açar. وَتَغْفِرُ Falanca zaman böyle yapmıştım, filanca zaman böyle yap. Bunu hiç aklınıza getirmezseniz اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُّٰهِ Bilin ki Allah da sizin nice yanlışlarınızı örtüyor. Yani mutlu aile demek, problemsiz aile demek değildir. Bütün bunları öğrendikten sonra şimdi Zeynep Hanım'dan bundan önceki iki dersin kısa bir özetini alalım.
Bunlardan ilki, her insan özgür ve dokunulmazdır. Herkes seçimlerinde hür, Allah'ın koyduğu kurallar karşısında eşittir şeklinde. Mal ve neslin korunması esastır. Üçüncü maddemiz, düşünce ve inanç özgürlüğü esastır. Hiç kimseye bu konularda hiçbir baskı yapılamaz. Allah insanı kadın ve erkek olmak üzere iki cins olarak yaratmıştır. Kadın ve erkek cinsi dışındaki farklı cinsel yönelimler sapmadır. Öz cinsel istismar, fuhuş çeşitleri ve bunlara götüren her türlü davranış suçtur. Kadın ve erkeğin biyolojik ve ruhsal yönlerden birbirlerinden farkları vardır. Sonra nikahla alakalı maddelerimize geçmiştik. Nikah akdi aralarında sevgi ve merhamet bağı bulunan bir kadın ve bir erkek arasında yapılır. Emak ve aralarında evlilik yasağı bulunmaması. Sonra nikah şartlarını sağlayan kadın ve erkeğin bir arada yaşamaları ancak nikah akdi ile mümkündür. Ve şahitler huzurunda yaptıkları yazılı ve sağlam bir sözleşmedir. Hatta kadının erkekten aldığı sağlam bir söz olarak nitelenmektedir. Değiştirmez şeklindeydi. Şimdi bu derslerin linklerini yeni bu yaptığımız dersimizin yorumlar kısmına da ekleyecektir arkadaşlarımız. Oradan ayrıntı bu maddelerimizi açıklamaya kaldığımız yerden devam edelim. 14. maddemiz, evlilik bireylerin özgür iradesine ve rızasına bağlı, karşılıklı sevgi. Dersin girişinde okuduğu Rum suresi 21. ayette eşlerin arasındaki sevgi ve merhamet bağından ve birbirleriyle huzur bulmaları amacından Allah evlendirilemeyeceğinden Allah-u Teala Nur suresi 33. ayette bahsediyor. Hür olsun, esir olsun, evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundaki esirlerden evlenmeleri konusunda sizinle sözleşme yapmak isteyenlerle haklarında hayırlı olacağını bilirseniz sözleşme yapın. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Vaatini elde etmek için onları zorlayıp hadlerini aşmalarına sebep olmayın. Kim onları zorlar ve onlar da bu zorlanmalarından sonra hadlerini aşarlarsa bilin ki Allah da...
Bir grup olsun, şey yapalım çünkü zihinleri iyice yerleşmesi lazım. Mesela ayetin Arapçasından içinizden evli olmayanları evlendirin diyor. Ve enkehul eyyame minkum. Evli olmayanları evlendirin. Demek ki insanları, evli olmayanları ister dul olsun, ister bekar olsun evlendirmek için elinden geleni yapacak. Ondan sonra ve salihine min ibadine gelir. Bir de esirler var. Savaşlar yapılıyor. Esirler alınıyor. Peki esirler ne olacak? Erkek esir var, kadın esir var. Onlardan da biz sadece yardımcı olmuş oluyoruz. Nisa suresinin 25. ayetinde de esir kadın ancak kendi iradesiyle, hür kadın nasıl evleniyorsa esir kadın da aynı şekilde. Hadi kadına evlendirdik, esir erkek ne yapacak, nasıl geçindirecek dediğin zaman Allah-u Teala diyor ki ben ona yardımcı olurum diyor. Ondan sonra da diyor ki 30 tane korusunlar diyor. Peki evlenme imkanı bulamayanlar, evlendirilecekler hür kadın ve erkek, esir kadın ve erkek. Esir kadın ve erkek de evlenme imkanı, ister esir kadın olsun, ister esir erkek olsun, nikahsız ilişki diye bir şey söz konusu değildir. Allah-u Teala bunu asla müsaade etmiyor. Bunlara asla baskı yapılamaz. Tamamen, yok işte ben seni ona veremem, o kim ki bize şey olsun falan. Allah'ın Kur'an'da koyduğu kurallar istemediği birisiyle evlenmeye ailenin zorlama yetkisi de yoktur. Tabii bunları şey yaptınız da daha iyi anlaşılsın diye. Evet.
Yani istediği kişiyle evlenmesi kızlar için özellikle vurgulanmış çünkü zaten çoğunlukla bu baskı kızların üzerinde kuruluyor.
Maalesef.
Zaten
mesela şey de var. Bu belki onu da hatırlatmakta büyük fayda vardır. Yani Nisa suresinin 21. ayetinde kızlarla ilgili olarak diyor ki Allah diyor. Yani kız kadın yani dul bekar ayrımı yapmaksızın bu kadınlar sizden çok sağlam bir söz almışlardır diyor. Sağlam söz alıyor. O zaman bunun ailesi almıyor, babası almıyor, başkası almıyor. Kadının kendisi alıyor. Kimden alıyor? Kocası söz aldığı bir yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir dış müdahale o sağlam söz almaya engel olmuş olur. Evet.
Tek eşlilik ama çok eşlilik durumunda kadınların her biri ve çocukları nikah akdinin doğurduğu hak ve sorumluluklara eşit olarak sahip İslam dininde. Bununla ilgili Nisa suresi 3. ayeti okuyabiliriz. Yetimler konusunda hakka uygun davranamayacağınızdan korkarsanız, onları değil, onda adaleti yerine getirememekten korkarsanız, bir tek kadını veya hakimiyetiniz altında olan bir esir kadını nikahlayın. Haksızlık etmemeniz çok eşlilik olur mu diye itirazlar oluyor genel olarak ama şöyle burada şunu belirtmek lazım. Yani nikahsız ilişkilerin yaşanması bir şekilde birden fazla eşi olan bir erkeğin eşlerinin haklarını ve doğacak çocuklarının haklarını temin etmesi mi daha ilkesel yoksa birlikte olması mı daha ilkesel? Bunun üzerinde önemli durmak lazım. Zaten dediğim gibi daha önce çok eşliliğin Nisa suresi 129. ayette de belirtiliyor. Ayet şöyle. Ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlamaya güç yetiremezsiniz. Uzlaşır ve yanlış yapmaktan sakınırsanız bilin ki Allah daima bağışlayan ve ikramı bol olandır. Burada bir de şuna değinmek istiyorum ben. Resulullah'ın hayatında bu şekilde iki dönemin olması farklı toplumların, farklı kültürel yapılardaki toplumların her birine örneklik teşkil etmesi için olması gerekir. Yani Türkiye'nin doğusunda zaman zaman çok eşliliğin olağan olduğunu görürüz. Ama Müslüman erkekler şunu yapıyor maalesef. Resulullah'ın hiç örnek almamaya, hatta göz önüne getirmemeye çalışıyorlar. Bu hayret verici bir durum. Burada bunu da vurgulamak istedim.
Şimdi burada bir şu da var. Sayısı kadın sayısından fazladır. Bu gayrimeşru ilişkilerin engellendiğini düşünürsek eğer, mecburen hep dengesi düşünürseniz, bir kişinin birden fazla kadınla evlenebileceği bir ortam var ve kadınla erkek arasında ikinci eş, üçüncü eş, dördüncü eş olmaya razı olmuşsa, bu defa kadına talep artar. Yani kadının değeri ister istemez yükselmiş olur. Bir de çok önemli bir hususta isterse ayrılabilir. Bu eşine, benim üzerime eş getirdin, ben istemiyorum. Hatta gerekçe, hiçbir gerekçe göstermeden de ayrılabilir. İşleri kılınmış olması, iftida diye bir yetki verilmiş olması, ki onda tabii birçok hukuki şeyleri var, onların bütün ayrıntıları sitemizdeki yazılar. İsteyerek bu çok eşli durumda kalmış olduğunu da bir başka şekilde gösterir. Yani burada bir de mesela eşleri ölmüş kadınlar var. Burada açıkta kalıyorlar. En azından bir evlendikleri zaman başlarını sokacakları bir evlilik olmuş olur. Yani aslında çok kadınların lehine olan bir şeydir, erkeklerin değil. Mesela az önce Nisa 129. ayeti okumuştun değil mi?
Evet.
Mesela ne kadar uğraşırsan uğraşsınız, muhatabı erkekler.
Evet.
Yani dolayısıyla neden öyle? Çünkü kadınlar tamam kendilerine ayrılmış olan bir yerde orada yaşıyorlar. Hiç şey değil, sorumluluğa düşmüş oluyor, üçte bire düşmüş oluyor ama erkeğin sorumluluğu iki kat, üç kat artıyor. Yani bu da dışarıdan sanki kadının aleyhine, erkeğin lehine gibi gözüküyor. Tam kapsamlı düşündüğünüz zaman ciddi manada kadınların korunması söz konusu oluyor. Yani şimdi Türkiye'de bugün kadın sayısı az, erkek sayısı çok diyoruz ama diyelim Suriye öldürülmüş, ölmüş neyse, onların da böylece hiç olmazsa başlarına sokacakları bir yuva olmuş olur. Yani çok kapsamı düşündüğümüz zaman sonuçta yine...
Bir diğer maddemizde taraflardan her biri kendi hür iradesiyle nikah akdini sonlandırma hakkına sahiptir. Evet. Taraflar dediğimiz kadın ve erkek tabii ki.
İşte çok önemli olan kısım bu.
Evet, zorlanamaz. Erkeğin tek taraflı boşama hakkı olduğu gibi ve buna talak dendiği gibi kadının da tek taraflı boşama hakkı vardır ve buna da iftida denir. Talak ve iftida edilmiştir. Aslında
örnekleriyle.
Evet.
Evet.
Maalesef zannedilen işte kadının boşama hakkına farklı bir ismi hale getirilmiştir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara 228 ve 229. ayetlerde 28 ve 130'da da yine benzer şekilde kocanın nüşuzundan bahsedilirken Nisa 34-35. Ayetlerde kadının nüşuzundan bahsedilir. Ve bunun örnekleri de Peygamberimizin hayatında görünmüştür. Şimdi Bakara suresinin bu ayetlerini okuyacaklar. Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Kocaları arayı düzeltmek isterse bu süre içinde haklar...
Burada şu meseleyi isterseniz şey yapalım. Yani gelenekte şöyle bir ifade vardır. Talakın şakası da ciddidir. Ciddisi de ciddidir.
Evet. Ondan
sonra yani bunu bir hadise dayandırırlar yani. Resulullah öyle demiştir diye. Sonra da işte bir de kişi boşadığı eşine tekrar az önce okuduğunuz ayetlerde burada da okuduk. Nikahın yani şakayla birisinden sağlam söz alınır mı? Ya da o şey mi? Az önce okudun da oradan aklıma geldi. Eğer diyor Allah-u Teala erkekler arayı düzeltmek isterlerse eşlerine dönmek, boşadığı eşine tekrar dönecekse iyi niyetli olduğunu da göstermesi gerekiyor.
Bunun için
şahitler huzurunda durumu ifade etmesi lazım. Ama şey yaparsa eşlerinizi boşarsınız onlar da sürelerinin sonuna gelirlerse yani iddet süresi ki en fazla burada 3 ayda bitiyor. En fazla 3 ayda bitiyor. Eğer kadın hamileyse doğuma kadar bekleniyor. Zaten son derece tabii bir şey. Bakın ya marufa göre tutun diyor. Marufa göre, maruf neydi? Bak Özlem Hanım bir anlat.
Maruf toplumda genel olarak bilinen ilkeler Kur'an'a uymak şartıyla.
Ha, dolayısıyla tüm dünyada yani.
Evet.
Dolayısıyla kadını yani iyilikle, güzellikle tutacaksan tut, iyilikle, güzellikle ademiş olamaz. Ondan sonra ve burada diyor ki Allahü Teala ve la tumsikuhunna dararan li ta'tedu. O kadınları zarar vermek için tutmayın. Onlar deyip taraflar inandırmış olabilir. Boşadığın kadına geri dönebilirsin ama içten niyetin farklı olabilir. Ondan sonra diyor ki kim bunu yaparsa asıl yanlışı kendine yap. Şimdi yani bu geleneksel yapıda kadının boşama hakkı elbette ki var. Ama hur'u diye Kur'an'da da hiçbir hadiste de olmayan bir sistem koyduğu iftida sisteminde son karar kadının kendisine aittir. Ne babası karışır, ne annesi karışır, ne hiç kimse karışamaz. Devlet de karışamaz.
Ve bu ayetlerinden devam etmek istiyorum yine. Erkeklerin Kur'an'daki hükümlere göre yani marufa göre kadınlardan yana olan karşı bir basamak farkları vardır. Daima üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır diyor Allah-u Teala. Sonra da o talak, at-talak merrateyn diyor. Yani geri dönebilir. Talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya marufa göre tutmak ya da güzellikle ayırmak gerekir. İkinizin de Allah'ın koyduğu sınırlarda duramaz diyor erkeklere Allah-u Teala. Yani hem kadının hem erkeğin boşanmayı istemeleri durumu haricinde erkekler kadınlarsa. Ve ey müminler, eşlerin Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız kadının evliliği bitirmesine karşılık ödeme yapmasında her ikisi için de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları aşmayın. Bakın bunun da ne kadar kritik bir konu olduğunu anlıyor. Sayıdaki ayetten bir tanesi bu konudur. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar yanlış yapan kimselerdir. Yani zalimlerdir diyor Allah-u Teala.
Bile bile yanlış yapmayacağı bir günahın içine girmiş oluyorlar. Şimdi burada asıl dikkat edilmesi gereken şu. Diyor ki burada Allah-u Teala diyor. Yani ben sana şunu verdim, bunu verdim. Hiçbir çöp bile alamazsın diyor boşadığın kadından. O zaman bu ne olmuş oluyor? Aslında o verilen mehir ve hediye. Peki ondan sonra da diyor ki ancak iki tarafta eğer evliliği sürdüremeyeceğinden korkarlarsa yani kadın da bakar tamam ben bu adamla bununla buna eş olmaya şeyim yok yani ben bu adamla birlikte olmak istemiyorum diye diyorsa eğer o zaman araya hakemler giriyor. Günah yoktur derken erkeklere ne dedi? Eşlerinize verdiğinizden almayın. Şimdi alabilirsin demiş oluyor. Almanda günah yoktur. Ne var? Kadın boşamak istiyor. Ayrıca da talak fiili var. Onun faili erkek. Ondan sonra ve burada da şunu söylüyor. Asıl konu üzerine dikkat çekmek istediğim kısım şu. Şimdiden aldıklarını verecek. Burada şunu demiyor Allah. Aldıklarının tamamını verecek demiyor. Yani bak fi meftedet bi. Onlar tarafların durumuna göre bir şey yapıyorlar. Ama en fazlası kocasından aldığının tamamıdır. Ama onun aşağısında şimdi bir sınır yok. Çok az bir şey. Bir kadın kocasından ayrılmıştır. Osman da bunu kabul etmiştir yani. Evet.
Buyur Zeynep. Hatta Resulullah'ın da bir kadının
Osmanlı dönemi gibi hatırlamıyorum.
Anlattığınız evet. Örnek o muydu? Tamam o zaman ben karıştırmış olabilirim hocam. Evet.
Ben de 17. maddede bunlara değinmek istiyordum zaten. Evlenme ve boşanma. Bu süreçlerin detayları sizin de dediğiniz gibi Bakara 229 ve Talak 2. ve 6. ayetler arasında anlatılıyor. Eğer ayetlere uymaz, kadın da erkek de uzun yıllar boyunca boşanmayı bekleyerek mağdur olmaz. Ayrıca iki tarafta birbirine ömür boyu süren nafakalar ödemek durumunda kaldırabilir. Kadın da istemediği bir evliliği sürdürmek yerine en fazla sizin de dediğiniz gibi aldığı mehri geri vererek erkekten ayrılabilir. Kolay ve sade olanmasıdır. Ama Bugün bunlar tamamen değişmiş, zorlaştırılmış, zora koşulmuş, yokuşa koşulmuş durumda maalesef. 8-10 sene gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunların önünde alınmış muazzam tedbirler, Allah-u Teala'nın koyduğu ilkeler diyerek kadının hakkını koruyacak bir yetkinin, yani velinin bulunması şartı var. Kadının erkeği boşaması durumunda erkeğin geri alacağı mehir miktarı erkeğin maddi manevi yıpranmalarını önleyecek bir şart. Bunları böylece kısaca toparlamak istedim ben de.
Şimdi sen onları çok güzel toparladın da az önce şey diyorsunuz ki
aylarca
bazen yıllarca sürüyor. Evet. Ve bu arada da taraflar çok ciddi manada maddi sıkıntılara sokuluyorlar. Çok evet. Gereksiz şeyler var ile geleneksel hukukla değil. Kur'an'daki hukukla, evet. Okuduğumuz şeylerle. Şimdi sen söyledin, aklıma geldi, bir örnek olarak söyleyeyim. İşte Fatih'te Kadınlar Pazarı diye bir yer vardır. Oradan Şafii mezhebine mensup olduğunu söyleyen bir kişi geldi. Orada adam ticaretle meşgulmüş. Bu dediğim tabii 20-30 sene önce, artık ne zaman olduğunu hatırlamam mümkün değil. Hatta yeni şey yapmadan önce. Şimdi adamın birisine borcu varmış. O alacağını istiyor, onu kutlamak istiyorlar. Adam gelmiş oraya, borcunu vereceksin. Çekimi ödeyeceksin. Yok mu? O zaman böyle kul edeceksin. Bak, kul ne demek kul? Yani bir şey, ayakkabıyı çıkarmak gibi, elbiseyi çıkarmak gibi. Ne Kur'an'da var, ne herhangi bir hadiste var. Adam da demiş, tamam kul ettim demiş. Kul ettim dediği zaman tamam. Kadın artık kocasından ayrılmış oluyor. Kadının hiç haberi yok. Ölmüş falan. Adam da gidemiyor. Adam da gitmek istiyor. O da gidemiyor. Bakın, yabancı bir insan adama kadını, bunlarla Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor Allah-u Teala. O sınırları aşanlar zalimlerdir. Yani bile bile yanlış yapanlardır. Bu bile bile yanlış yapanları da önemden çıkmayacak kişiler olarak şey yapıyor, bize bildiriliyor, bildiriyor. E şimdi ne olmuş oluyor peki bu sınırları aşanlar kimler? 5. ayetler Avrat Suresi'nde. Ne yapmışlar yani, bu dini öyle bir hale getirmişler ki bugün tüm İslam alemi öyle. Aile diye bir şey bırakmamışlar. Yani bunda düşünmek gerekiyor.
Zaten bir toplumun temeline dinamit koymak için aileyi bozmak lazım. Yani aile dinamiklerini bozduğunuz zaman o toplumda denge bozulur.
Her şey biter.
Evlilik akdi sonlandırıldığı takdirde eşler evlenmeden önce nasıllarsa, yani iki yabancı hükmündelerse boşanmazlar. Pek çok boşanma vakasında maalesef yaşanan olay, erkeğin kadını boşadığı takdirde gireceği maddi yükü düşünmesi. Direğim de benden bir şey almadan boşansın diyerek evin içerisinde huzursuzluk yaratması, onu ezmeye çalışması, sıkıntı vermesi, zorla nikahında tutması ve oysa Allah maddi nedenlerle kadınları nikahta tutmayı da yasaklıyor. Ve bunu da Nisa suresi 19. ayette belirtiliyor. Değildir. Fakat bizim böyle tercüme ettiğimiz kısmı ayeti kerimenin aslında la yahillu lekum en terisun nisa, kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir diyor Allah-u Teala. Tabii mirasçı olacağı kişinin belli olamaz. Niye? Çünkü kadın mı daha erken malı için onunla evli kalmaya devam etmek.
Ama kadın da bunu bilmeyebilir.
Aynen öyle. O yüzden erkeklerin bu yalnızca mal amacıyla Allah-u Teala bunu bu ayeti kerimede yasaklıyor. Ve devamında da onların, yani kadınların zina yaptıkları şüphe götürmez bir şekilde belli olmadıkça onlara baskı yapmayın. Onlarla güzel geçinin, marufa uygun geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmıyorsanız bilin ki hoşlanmadığınız şeyde bile Allah birçok hayırlar erkeklere veriyor. Bu Nisa suresi 19. ayette.
Orada şunu da tekrarlayalım, daha iyi anlaşılsın. Şimdi öyle bir örnek veriyor ki Allah burada. Adam suresinde de bunun ayrıntısı var. Bu olayı isterse mahkemeye taşıyabilir. Onur suresinde. Ama bu şahıs eşini benim sana verdiğim mehri geri ver, ayrıl. Ben de bunu kimseye söylemeyeyim. Sen de itibarın zedelenmesin, benim de demiş oluyor. Dolayısıyla bu ailenin, yani çünkü onların çocukları da olabilir. Hangi çocuk annesinin gayrimeşru ilişki yapmış olduğunu bilmek ister? Hiç mümkün değil. Ondan dolayı Allah-u Teala bir kadının zina ettiğini iddia eden kişinin 4 tane şahit getirmesini şart koşuyor. Bunun da tek istisnası koca için. Çünkü onun bir çocuğu olduğu zaman bize bildirmiş. Yani neticede şu var. Burada da adam kadının zina ettiğini kesin olarak biliyor. Mahkemeye taşımıyor olayı. Ve devam etmez diyor. Bakın bu en kötü şartlarda bile olabilecek en güzel ayrılma sistemi. Evet.
Devamında yine maddi mevzularla alakalı 130. ayette. Eşler ayrılırlarsa Allah kendi imkanlarından vererek her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. İmkanları geniş olan ve doğru kararının hakkına girerek ya da onun üzerinden sürdürmeye çalışması Kur'an-ı evlilik ilkelerine aykırıdır. Ve yine bu konularda Bakara 231 وَلَا تَمُسَكُوهَنْ نَذِرَارًا diye başlayan ayet-i kerimede bunu yapan kendini kötü duruma sokmuş olur. Allah'ın ayetlerini hafife almayın diye de Allah-u Teala
kadının kocasından mehir alma hakkının doğması. Şimdi mehir bazen yanlış anlaşılıyor. Başlık parasıyla karıştırılabiliyor. Aslında mehirle başlık bölgelerde o şekilde anılan para kadının kendisine verilmiyor. Kadının ailesine, anne babasına veriliyor. Mehir ise kadının kendisine verilen bir mal. Mehir alma hakkı aralarındaki anlaşmaya göre ya derhal ya da ertelenmiş olarak doğar. Aralarında onlar nasıl anlaştılarsa taksitle ödenince o vadede gibi belirtilebilir. Anlaşma yapılmasa dahi mehri misil olarak kendiliğinden bir miktar verilmesi gerekliliği doğar. Şimdi bu mehir kadına yine evlilik içinde belli bir özgürlük alanı, hareket alanı sağlaması açısından çok önemlidir. Bir de şunu erkeğin sorumluluğundadır. Kadın aldığı mehirle çalışabilir, küçük bir iş kurabilir, oradan gelir elde edebilir ya da işte kendi bir işi varsa evliliğin. Evin geçimi için harcamak zorunda değildir.
Şimdi sen az önce küçük bir iş dedin, öyle küçük bir iş olması gerekmez ki.
Evet, mesela.
Yani o büyük de olabilir. Diyor ki onlardan kantarlar dolusu altın bile almış olsanız diyor. Altın bile vermiş olsanız diyor. Ve ayet-i mühtemelen ama oradan tek gram alamazsın geriye diyor. Yani o bir büyük bir fabrika da kurabilir. Yani evet, karşı tarafın durumuna göre o.
Şimdi Nisa 34. ifade veriliyor, var. Bir dakika. Erkeklerin mallarından eşleri için harcamaları sebebiyledir diye bir ifade var. Kavvam ifadesi.
Bir de burada da şunu söylemekte fayda var. Yani bak mesela Allah-u Teala bir sistem kurmuş. Tabi Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde. Sen tabi matematik mühendisisin. Şimdi Allah-u Teala mirasta erkeğe 2, kıza orada bir şey söylüyor. Diyor ki hanginizin daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz diyor. Yani nedir o? O aileye faydası açısından. Ondan sonra mesela bir kız evlendiğin zaman ikiniz evlendiniz. Aile mevcut ailesinden ayrılıyor, öbür aileye gidiyor. Ve buradan Mehmet var. Şimdi bu Ahmet burada Fatma ile evlenecek. Bu Mehmet de burada diyelim Ahmet'in kardeşi Fatma olsun, Hüsnü olsun. Bu onun kardeşi, onun kardeşiyle evlenecek olsun. Yani şöyle şey yapalım. Şimdi erkek şöyle bir babasının 2 tane dairesi olsa, pardon 3 tane dairesi olsa, bir erkek bir kız kalmış olsa mirasçı olarak kız alır ikisini. Erkek alır. Ama evlendiği zaman bu kız nereye gidecek? Eşinin evine gidecek. Ya da bu şahıs evlenmesi lazım, oturması lazım, birisini kiraya verebilir. Bu kız da evlendiği zaman eşinin evine gittiği için sadece bir tanesini kiraya verebilir. Dolayısıyla ikisinin kiraya verdiği ev aynı.
Ama kadın da mehir aldığı için bir şekilde o erkeğin aldığı iki paydan pay almış oluyor ileriki bir dönemde.
Bir örnek verelim dediğinde o çok doğru. Para diyelim ya da 3 milyon lira para diyelim neyse 300 bin lira diyelim daha kolay olur. Rakam ne kadar küçük olursa hesap o kadar kolay olur. 300 bin lira para varsa 200 bini erkeğe
erkek gibi. Bir de mehir verecek ama, o 200 binin
ama
içinden.
Ama bu erkek evlendiği zaman 100 binini mehir verse bunda kalır 100 bin.
Evet.
Bu kadın evlendiği zaman 100 bin lirası kardeşinin 100 bin lirası olur.
Evet.
Dolayısıyla yani bakıyorsunuz ki şey gibi böyle bir dişliler gibi öyle bir sistem kurmuş ki Allah-u Teala hem o parçalı yaklaştığınız zaman öyle ama bütüncül yaklaştığınız zaman tam bir denge oldu.
Süreç içinde adalet.
Evet. Gerçekten adalet oluyor. Özlem Hanım bahsetti. Kendileri çalışabilirler. Bunu kendisi harcayabilir ama bir yandan da ne diyor Allah-u Teala? Müminler zekat için. Demek ki yani kadınların da çalışıp kendi mallarından zekat verebilmeleri de.
Sonra o zekat kelimesi. Bak onu çok güzel hatırlattın. O kadar önemli ki. Mesela zekatı var. Tecrübenin zekatı var. Şu var, bu var. Şimdi bir hanım zekat verebilmesi için sadece mal sahibi olması değil, kendini geliştirmesi de lazım. Zekat geliştirme de birer hanım olarak zekat veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu bilgilerinizi insanlara aktarıyorsunuz. Bu birer zekattır işte. Peki bu zekatı vermek için ne kadar çalıştınız değil mi? Ömrünü boş geçirmek diye bir şey yok. Evet.
Ne? Bir başka ilkemizde ailede kadın erkek maddi yükümlülüğün erkeğin üzerinde olduğundan bahsettik ama bunun dışında Nisa suresi 32. ayette Allah-u Teala'nın kadınları ve erkekleri bir kendi fıtratına yani kadın ve erkek kendi cinsinin fıtratına uygun işlerden ve sorumluluklardan öncelikli olarak sorumludurlar. Elbette ki her kadın veya erkek evli olmayabilir ama mutluluk birbiriyle sükunet bulma, birbiriyle huzur bulma işi aralarında Allah-u Teala'nın yerleştirdiği sevgi ve meveddetin kökleşmesi da erkeklere emredilen ve aşiruhunne bil maruf dediği marufa uygun geçimin de yine bu temeller üzerinde kurulması mümkün olur. Hiç kimseye gücün. Bu da buna göre yaşarsak eğer evlilik içerisinde evliliğin amacı olan huzur, sükunet ve sevginin ortaya çıkmasına gelişmesini sağlar.
Geldik. Şimdi çok güzel bir şey var. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ilkeler evrenseldir. Evliliktir, orada haklar, sorumluluklar. Ve o haklar, sorumluluklarda da mesela kadının doğal yapısına uygun bir şey var. Şimdi kadının geleneksel hizmetleri var, işleri var. Bir kadın... Mesela bir erkek her taraf dağınık olsa bile hiç umurunda bile olmaz ama kadın yemeği, içme, şu bu falan. Onun yapmış olduğu şeyi erkek yapamaz. Erkeğin yaptığını kadın yapamaz. Şimdi Allah-u Teala bütün bunların yanında da kendi kişiliklerini de geliştirin. O zaman bu da şu da oluyor. Yani böyle pasif kalma diye bir olay yok. Yani iki taraf da kendisini geliştirmeye, tüm insanlığa yararlı olmanın da şeylerini yapıyor. İşte burada sizin ikinizin de bu tespiti, Kur'an-ı Kerim'den tespit ettiği bu özellikler öyle bir özellikler ki baştan sonra da denebilir. Tabiinden sonra tamamen terk edilmiş bu aile yapısı. Ve gerçekten ne evlenmeyle ilgili hususlar işte çok yakından gördünüz. Açılmış. Ya bugün mezheplerin hiçbir tanesinde Şii Sünni ayrımı olmaksızın bu kurallar Kur'an'a uygun bir şekilde uygulanmazlar. Bir hul diye bir şey uydurmuşlar. Gene son sözü erkeğe verirler. İşte bütün bunları da göz önüne alarak bu sistemi ortaya koymak lazım. Allah razı olsun olur. Biz elimizden geleni yaparız. Gerisi Allah'a aittir. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın. İnşallah dersimizi devam ettireceğiz. Allah nasip ederse. Burada kalmıyor. Allah razı olsun.